أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيمانın ne olduğuna dair yapmış olduğumuz dersin ikinci günündeyiz. En son imanla ilgili görüşleri özetlemiştik. Şimdi onların daha tafsilatlı bir şekilde ele alacağız. Bu hususta 4-5 tane görüş olduğunu söylemiştik. Birinci görüşe göre iman yalnızca kalbin tasdikinden ibarettir. İkinci görüşe göre İman kalbin tasdiki değil, kalbin bilmesidir. Marifet yani. Üçüncü görüşe göre iman kalbin tasdiki ile alakalı değildir. Bilmekle de alakalı değildir. Yalnızca dille söylemekle alakalıdır. Dille ikrar eden Müslüman sayılır. Allah katında da. Kalbi tasdik etmese bile. Dördüncü görüşe göre iman kalbin tasdikidir ve dille ikrardır. Hem kalben tasdik edecek hem de dille ikrar edecek. Yoksa iman gerçekleşmez. Beşinci görüşe göre iman hem kalbin tasdiki hem dille ikrar hem de amelleri işlemektir. Farzları, vacipleri işlemektir. Bu şekilde imanla ilgili 5 tane görüş görüyoruz. Bunların kısaca dayandıkları deliller nelerdir? Bunların içinde hangi görüş doğrudur? Kavlur racih diyebileceğimiz tercih edilen görüş hangisidir? Her birinin delilleri nelerdir? O delillere karşı diğer görüşlerin cevapları nelerdir? Şimdi birinci görüş kalbin tasdikidir diyenler, daha evvel de söylediğim gibi İmam Eş'ari ile İmam Maturidi'nin görüşü budur. Ehl-i Sünnet kelamcılarının büyük çoğunluğu, kelamcıların imamlarının görüşleri budur. Ve tabi onlara başkaları, başka mezheplerden de katılanlar var. Ama daha ziyade İmam Eş'ari ile İmam Maturidi'nin görüşü olarak meşhurdur. Bu görüşe katılan birçok kelamcı da olmuştur. Bunların dayanakları şunlar. Mesela Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının Yusuf'u kuyuya atan oğullarının şöyle dediklerini bize haber ediyor. Yusuf'un kanlı gömleğini getirdiler ve Yusuf'u kurtlar parçaladı dediler. Yalan bir yani gerçek olmayan bir haber getirdiler. Sonra babalarının kendilerine de inanmadığını biliyorlardı. Dediler ki وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا Sen bize inanmazsın, mümin değilsin, bize mümin değilsin. وَلَوْ كُنَّ صَادِقِينَ Biz sadık olsak bile, doğru dürüst olsak bile sen yine de bize mümin değilsin. Yani inanmazsın, yani tasdik etmezsin. Ayette mümin kelimesi tasdik eden, inanan manasında kullanılmıştır. Dolayısıyla bu ayete göre mümin, inanan kişi, iman da tasdik eden, inanan kimse demektir, demişlerdir. Ve bu ayete göre imanın tasdik demek olduğunu ifade etmişlerdir. Zaten Arapçada da iman tasdik manasındadır. Daha evvel de kelime manası üzerinde durmuştuk. Ve Kur'an-ı Kerim Arapça olarak geldiğine göre ve daha Kur'an gelmeden evvel, hadisler irad edilmeden evvel Araplar bu kelimeyi bu manada kullanıyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle de kitabını Arap'ın kullandığı şekilde gönderdiğine göre Arapça olarak geldiğini Kur'an-ı Kerim zaten başka ayetlerde haber ediyor. Kur'an Arapçadır. O halde Arapçada iman ne demekse o demektir diyorlar. Eğer başka bir mana kastedilmiş olsaydı, yani Arapçada bilinenin dışında başka bir mana kastedilseydi, o zaman Allah Azze ve Celle onu bildirirdi veya Peygamberimiz bize bunu bildirirdi. Mesela diyelim ki namaz kelimesi, es-sale, mesela oruç, es-savm, zekat gibi kelimeler, bunlardan maksadın ne olduğu bize Kur'an ve hadislerde bazen, yani Kur'an'da işaretle bildirilmiş, bazen hadislerde açıkça bildirilmiş. Yani mesela namaz dua demektir ama kasıt dua değil, şu kıldığımız namazdır. Yani mesela zekat temizlik demektir ama kasıt temizlik değil, şu verdiğimiz malımızdan verdiğimiz ve bu şekilde malımızı temizlediğimiz, o zekat kastedilmektedir. Bunun gibi, yani başka bir şey kastediliyorsa onu biliyoruz zaten. Yani onu Peygamberimiz öğretiyor pratik olarak. Kur'an-ı Kerim namaz dediği halde, namaz dediğinde ondan maksadın ne olduğunu Peygamberimiz bize öğretiyor. Yalnızca bir dua olmadığını, şu kıldığımız namaz olduğunu öğreniyoruz. Eğer aynı şekilde iman da kelime manasının dışında bir şey olsaydı, Peygamberimiz bize onu da öğretirdi. Madem ki böyle bir açıklama yok, demek ki Peygamberimiz de imanı olduğu gibi, yani Arapçadaki kelime karşılığıyla kabul etmiştir. O şekilde kabul ettiği için açıklama yapmamıştır. Yani iman her ne kadar şu manada olsa da, tasdik manasında olsa da, fakat kasıt o değildir, şudur dememiştir yani. Demek ki Allah Resulü de o şekilde kabul etmiştir. Bir delilleri de budur. Yani Arapçada imanın tasdik manasında olmasını delil olarak kullanmaktadırlar. Mesela münafıklar hakkında Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, ey peygamber, kalpleriyle inanmadıkları halde, kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenlerle Yahudilerden o küfür içinde koşuşturanlar seni üzmesin. Maide suresi 41. ayette. Burada Allah Azze ve Celle kalbiyle inanmadığı halde diye açıkça imanın kalbe inanmak olduğunu ifade ediyor. Yani münafıkların imanının reddedilmesinin sebebi nedir? Kalpleriyle tasdik etmiyor olmaları. Kalben tasdik etmedikleri için onlara inanmadınız deniyor yani. Kalben inanmadığı halde dille söyleyenler, bunların imanının kabul edilmemesinin sebebi nedir? Kalben tasdik etmemeleri. O halde iman kalbin tasdikidir diyorlar. Yani Maturidi ve Eş'ari kelamcıları buna dayanıyorlar. Dayandıkları delillerden biri de bu. Mesela yine bir ayette küfre zorlanan kimse, silah zoruyla mesela küfür kelimesini söylemesi istenilen kimse, ikrah-ı mülci altında olan, mükreh yani ikrah altında olan, zorbalık altında kafasına silah dayamışlar mesela, Allah'ı inkar et ya da İslam'ı inkar et demişler. Böyle bir kimse küfür sözünü söylese bu onun imanına zarar vermez buyuruluyor. Demek ki bu ayete göre iman kalbin tasdikidir. Çünkü ikrah altında tasdik gitmez. Bir insan ikrah altında olsa tasdiki devam edebilir. Dille belki inkar eder. Eğer iman dille ikrar olmuş olsaydı bu adamın imanı giderdi. Ama dille ikrar olmadığı için, tasdik olduğu için ve tasdik de devam ettiği için o ikrah altındaki kişi, küfür kelimesini söyleyen kişi, o kişinin tasdiki devam ettiği için Allah Azze ve Celle onu imanını kabul ediyor. Demek ki iman tasdiktir demişlerdir. Eğer iman tasdikten başka bir şey olsaydı bu adamda ikrah altındaki kimse yalnızca tasdiki durmaktadır. Yalnız duran odur yani dille ikrar edemiyor ve amelleri de işleyemiyor. Demek ki yalnızca kalan şey tasdiktir. Kalbi tasdik. Demek iman da odur ki bunun imanı kabul ediliyor Allah katında. Ayet imanın tasdik olduğuna işaret olmuş oluyor. Nahl suresi 106. ayette. Yine mesela Hucurat suresinde قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُ اَسْلَمْنَا. Bedevi Araplar dediler ki iman ettik. De ki iman etmediniz ama İslam olduk deyiniz. Neden? Çünkü فَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Çünkü iman kalplerinize henüz girmedi. İmanın kalplere henüz girmemiş olması imanın kalple alakalı olduğunu göstermektedir. Demek ki imanın yeri kalptir. Kalbe giren bir şeydir. Dille alakalı olsaydı bunlar zaten iman ettik diyorlar. Ama Allah Azze ve Celle onların iman iddiasını reddediyor ve bu iman değil diyor. İman etmiş sayılmazsınız, İslam olmuş sayılırsınız. Böylece daha sonra da ele alacağımız gibi iman ile İslam'ın aynı mı, farklı mı olduğuna bu ayet delil olarak kullanılacaktır. İman ile İslam aynı mıdır, değil midir? O konuyu konuşurken de bu meseleyi, bu ayeti yeniden ele alacağız. Fakat şimdilik üzerinde durduğumuz nokta, ayet imanın kalple alakalı olduğunu göstermektedir. Kalbe giren bir şey olduğunu. Kalpte olan şey de tasdiktir. O halde diyorlar, demek ki iman kalbin tasdikinden ibarettir. Dille ikrarla alakası yoktur. Çünkü bunlar zaten dille ikrar ediyorlar, iman ettik diyorlar ama Allah Azze ve Celle bunu kabul bile etmiyor. Demek ki dille alakası yok, ikrarla alakası yok, tasdikle alakalıdır demişlerdir. Yine mesela Mücadele suresinin 22. ayetinde onlar öyle kimselerdir ki imanı kalplerine Allah yazmış ve bunları kendisinden bir ruh ile desteklemiştir. Yani imanı Allah onların kalplerine yazmıştır buyuruyor. Kalbe yazılması nedir? Tasdiktir. Demek ki imanın yeri kalptir ve iman tasdikten ibarettir. Eğer başka bir şey olmuş olsaydı ayet bu şekilde gelmezdi. Başka bir ilave daha yapardı yani. İman Allah kalplerine yazmış ve dille de onlara söyletmiştir gibi mesela. Yani imanın yalnızca kalple tasdik ile alakalı bir şey olduğunu bu ayetler işaret ediyor. Hadislerde durum nasıldır derseniz, hadislerde de yine imanın kalple alakalı olduğunu görüyoruz. Üsame radıyallahu anhüme, Üsame bin Zeyd radıyallahu anhüme, Zeyd'in oğlu Üsame, babası da Efendimizin güzide sahabilerindendi ki oğlu da Allah Resulü'nün ölüm döşeğindeyken orduyla gönderdiği sahabi, komutan, genç, çok gençti ama komutanlık verilmişti kendisine. O diyor ki bir savaş esnasında bir kafiri tuttum, tam öldürecektim ki adam la ilahe illallah dedi. Ben de yalan söylüyor diye adamı öldürdüm. Korkusundan söylüyor diye düşündüm ve öldürdüm. Sonra içime bir kurt düştü. Yani ben ne yaptım dedim. Yani Resulullah'a bir sorayım. Hata mı ettim acaba? Gittim sordum. Allah Resulü buyurdu ki adamın kalbini yarıp baktın mı? Neden kabul etmedin yani? Niye öldürdün? Yani ya Resulallah adam korkusundan la ilahe illallah dedi. O ana kadar söylemeyen adam tam hançeri kaldırmışım vuracağım o sırada söylüyor. Belli ki korkusundan söylüyor. Buna rağmen Efendimiz dedi ki kalbini yarıp baktın mı? Yani neden böyle karar veriyorsun? Şimdi buna göre demek iman kalple alakalıdır. Sen onun kalbindeki tasdikin gerçekten olup olmadığını nereden bildin? Belki de o anda kalben tasdik etti. Yani hadiste anlıyoruz ki iman kalbin tasdikidir. Ve onu da sen göremezsin. O yüzden kabul etmeliydin. Yani tasdik hakikaten var mıdır, yok mudur? Bunu senin görmen mümkün değil. O halde yani gerçekten var gibi düşünmeliydin. Buna göre de iman kalbin tasdiki olmuş oluyor. Mesela bazı hadislerde kalbinde zerre kadar iman yoktur şeklinde ifadeler geçer. Mesela bir kötülük gördüğünüzde gücünüz yetiyorsa elinizle değiştirin yani müdahale edin. Gücünüz yetmiyorsa dilinizle müdahale edin. Buna da gücünüz yetmezse kalbinizle buğz edin. Bu da imanın en zayıfıdır. Bunun da ötesinde hardal tanesi veya zerre kadar iman yoktur. Yani kalben buğz etmiyorsa o kalpte iman yoktur. Demek ki iman kalple alakalı bir şeydir. Bazı hadislerde onun kalbinde zerre kadar iman yoktur şeklinde ifadeler gelmiş. Demek ki yani iman kalple alakalıdır ve kalbin tasdikiyle alakalı bir şeydir. O halde iman kalbin tasdikidir. Şimdi buna göre tabii böyle düşündüğümüz zaman, bunu kabul ettiğimiz zaman yani bir insanın kalbindekini de biz bilemeyeceğimize göre dille ikrar ettiğinde biz o zaman anlayabiliyoruz. Dille ikrar ettiği zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde biz onun kalbindeki tasdiki bilemeyeceğimizden kabul ediyoruz yani. Dille ikrar ediyor. Dille ikrarı bize haber vermiş olmak için, bizim onun Müslümanlığını bilmemiz için. O dille ikrar ettiği için Müslüman olmuyor. Ama biz onun Müslümanlığını öğrenmiş oluyoruz. Ve onun kalbinde tasdik var mıdır, yok mudur? Artık o bizim konumuz değil. Yani İslam'da münafığın bile İslam toplumundan kovulmaması ve Peygamberimizin münafıklara bile Müslüman muamelesi yapması dünya gözüyle ama Allah katında kafir. Dünyada insanların yani katında, bizim katımızda ona Müslüman olarak muamele etmek gerekiyor. Yani kalbin tasdiki var mıdır yok mudur? Bizim işimiz değil. O halde burada niye konuşuyoruz? Yani kalbin tasdikidir diyenler o zaman neyi kastediyorlar? Yani dille ikrar olmazsa madem ki bilemiyoruz, onu Müslüman da sayamayacağız. O zaman kalbin tasdikidir diyenler dille ikrar ile imanın alakası yoktur diyenler. Dille ikrar etmese de imanı yine vardır eğer tasdik varsa diyenler. Yani ehl-i sünnet kelamcıları neyi kastediyorlar? Yani kalbin tasdiki gerçekten varsa Allah katında Müslümandır. Dille ikrar etmezse tabii ki bizim katımızda Müslüman değildir. Ama Allah katına gene Müslümandır. Tasdik varsa. Yani biz ona kafir muamelesi yaparız. Dille ikrar etmiyorsa. Ama Allah ahiret gününde ona kafir muamelesi yapmaz. Müslümanlardan kabul eder. Çünkü kalbi tasdik etmişti. Yani böyle inanmalıyız demiş oluyorlar. Yani Allah katındaki üzerinde konuşuyorlar yani. Yani dünya ile ilgili değil. Yani dünyada dille ikrar etmeyeni bütün ehl-i sünnet uleması, bütün herkes kafir kabul ediyor. Yani adam söylemiyor. Söylemiyorsa ben onun kalbini nereden bileceğim? Onu kafir kabul ediyor. Ama Allah katında kafir mi değil mi? Maturidi ve Eş'ariler diyorlar ki hayır, o Allah katında Müslümandır. Eğer tasdik varsa. Mesela bir hadiste Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri de cehenneme koyacak. Sonra da bakın bakalım diyecek, kalbinde hardal tanesi kadar imanı bulunanları cehennemden çıkarın. Yani kalbe işaret ediyor yine hadis. Demek ki imanın yeri kalptir diyorlar. Kalbinde çünkü iman var mı diyor. Bakın bakalım, kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanlar varsa onları çıkarın. Mesela bazı sahabeden bazıları gelmişler, ya Resulallah demişler, içimizde öyle şeyler hissediyoruz ki onları, yani yapmaktansa, onları söylemektense yani gökten düşmeyi tercih ederiz. Onları söylemeyi büyük günah kabul ederiz. Öyle şeyler geliyor ki içimize. Efendimiz buyurmuş ki gerçekten öyle mi oluyorsunuz? Evet demişler. İşte bu imanın ta kendisidir buyurmuş. Yani içimizde, yani kalbimizde. İçimizde öyle şeyler hissediyoruz ki. Yani kalbimizde öyle şeyler hissediyoruz ki. Allah Resulü yani bu imandır dediğine göre demek ki iman kalple alakalıdır. Kalpte böyle bir şey hissediliyorsa, tasdik varsa tabii, tasdik var ama böylesi vesveseler geliyorsa, bu imandır demiş olmasından anlıyoruz ki, demek ki iman kalbin tasdikidir. Sonra, Kur'an'dan birkaç ayet söyledik, hadislerden birkaç tane söyledik. Bir de icma gerçekleşmiştir. Yani icmaya göre imanın ne olduğunu tayin etmeye çalışmışlardır. Maturidi ve Eş'ari kelamcıları. Çünkü edille şer'iyyedendir elbette ki icma. Yani bir dönem alimlerinin, bir asırdaki alimlerin hepsinin aynı görüşte olduğu bir konu varsa o meselede icma hasıl olmuş demektir. Sözlü olarak hepsi bunu ifade etmişlerse, aynı görüştelerse o hususta kavli icma gerçekleşmiştir. Ve o bağlayıcıdır. Yani mesela bütün Müslümanlar hepsi namazın 5 vakit olduğuna ittifak etmişlerdir. Bunda icma vardır. Bunun aksini söylemek küfürdür. Orucun farziyetini hepsi kabul etmişlerdir. Zekatın farziyetini hepsi kabul etmişlerdir. Kur'an'ın ve sünnetin bağlayıcılığını, sünnetin de bağlayıcı olduğunu, delil olduğunu hepsi kabul etmişlerdir. Dolayısıyla bu hususlarda icma hasıl olmuştur ve icmaya karşı gelmek caiz değildir. Dolayısıyla icma varsa imanın kalbin tasdiki olduğuna ya da öyle bir icma yok tabii ya da iman kelimesinin lügat alimleri arasında tasdik manasında olduğu konusunda icma gerçekleştiyse, yani dil alimleri, dil alimleri de eğer iman kelimesi lügatta bu manadadır diyorlarsa, hepsi bunda ittifak ediyorlarsa, lügatçıların bu icması da bir nevi delil olmaktadır. Ayrıca mesela yine Selefi Salihin zamanında küfre zorlanmış olan bir kişinin kalbinde iman olmak şartıyla küfre zorlanmış ise bu kimse Müslüman kabul ediliyor. Veya mesela dilsiz olan, ahraz olan kimsenin kalbiyle tasdik etmek şartıyla mümin kabul edildiğini görüyoruz. Bunda icma edilmiş. Yani mükrah da olsa, ahraz da olsa, kalbinde tasdik varsa söyleyemiyor olması imanını götürmez. Bunların iman sahibi olduğu konusunda icma edilmiştir. Madem ki bunda icma var, o halde demek ki imanın dille ikrar ile alakası yoktur demişlerdir. Bu icmayı da delil olarak kullanıyorlar. Yani madem ki ahraz söylemediği halde mümin kabul ediliyor, tasdiki olduğu için, mükreh, zorbalık altında kalmış, canı tehlikeye düşmüş olan kimse, imanını inkar etmiş olan kimse, yine de iman sahibi kabul ediliyor, o halde demek ki iman kalbin tasdikidir demişlerdir. Bu hususlardaki icmayı da delil olarak kullanmışlardır. Yine mesela kalbinde küfür varken iman kelimesini söylese bunun bir kıymeti yok. Münafık olmuş olur. Aynı şekilde bunun tersine kalbinde iman varken küfür kelimesini söylese bunun da bir kıymeti yok, ikrah altındaysa. İşte bunlar da icmanın hasıl olması, bu gibi durumlarda kalpteki imana bir zararın gelmediği konusunda bir icmanın hasıl olması delildir demişlerdir. Bunu da delil olarak kullanmışlardır. Evet, imanın marifet olduğunu söyleyenler de var. Yani yalnızca bilmektir diyorlar. Bunlar da iman kalbi bir iştir demiş oluyorlar. Yani tasdik de kalple alakalıdır, bilmek de kalple alakalıdır. Bunlar imanın kalple alakalı olduğunu kabul etmiş oluyorlar. İki görüş. İkisi de iman yalnızca kalple alakalıdır diyorlar. Ama birinci görüş tasdiktir diyor. İkinci görüş tasdik değildir, bilmektir diyor. Yani tasdik etmese bile. Yani o zaman tabii buna itirazlar gelmiştir. Mesela peygamberimizin peygamber olduğunu ehli kitap aslında bilmektedir. Çünkü kendi kitaplarında peygamberimiz onlara haber verilmiştir ve müjdelenmiştir. Ahir zaman peygamberinin vasıfları kendi kitaplarında anlatılmıştır. Ama onlar buna rağmen kabul etmemişlerdir. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ. O kitap verilenler o peygamberi tanırlar, kendi oğullarını tanır gibi. Demek ki tanıyorlar, yani biliyorlar. Kalp otomatik olarak bilir. Yani kalbin bilmesi iradi değildir yani. Tasdik iradi bir şeydir. Tasdik edebilirsin, etmeye, yani ister edersin ister etmesin. O senin iradenle olan bir şeydir. Yani cüz'i irade tasdik ettirir veya ettirmez. Ama bilmek iradi bir fiil değildir. İnsan istemese de bilir. Elinde değil yani. Bilirse, biliyorsa biliyordur yani. Bu iradi bir şey değildir. Eğer öyle olmuş olsaydı, O zaman istemeden bilenler de tasdik etmese de Müslüman sayılacak. Adam İslam düşmanlığı yapsa da gene Müslüman sayılacak. Neymiş biliyor. Biliyor ama tasdik etmiyor ve İslam düşmanlığı yapıyor. Mesela ehli kitap peygamberi oğullarını tanır gibi tanıyorlar. O zaman onların Müslüman olduğunu kabul etmemiz lazım. Halbuki Ali İmran suresinde ve birçok yerde onlar İslam'a davet olunmuşlardır. O ehli kitaba de ki e eslemtum, İslam oldunuz mu? Onlar biliyorlar. Kur'an diyor onlar oğullarını tanır gibi peygamberi tanıyorlar. Tabii ki hepsi değil. Onların ilim sahibi olanları, yani kitap okumuş olanları, kitapta peygamberin vasıflarını gördükleri için onu görünce tanıyorlar. Ama aynı Kur'an diyor ki onları İslam'a davet et. Onlarla en güzel şekilde tartış. Yani onların bilmesini iman kabul etmiyor Allah. Eğer bilmek olsaydı iman, o zaman bunların imanının kabul edilmesi gerekirdi ve onlara İslam oldunuz mu, gelin İslam olun denilmezdi. Demek ki bilmek yetmez. Yine mesela münafıklar, çoğu biliyorlar peygamberimizin peygamber olduğunu. Hatta Ebu Cehil bile bazı rivayetlerde peygamberimizle yolla karşılaşmış, peygamberimiz ona İslam'ı anlatmış. Demiş ki ya Muhammed, vallahi bilseydim ki peygambersin kabul ederdim. Ben sana yalancı demiyorum ama tasdik de etmiyorum. Çünkü peygamberimize yalancı diyemiyorlardı. Yani peygamberliğini inkar hususunda diyorlardı da. Yani sen peygamber lik iddia ediyorsun, peygamber değilsin diyorlardı ama başka konularda, yani sana yalancı diyemeyiz, Muhammed'in emin olduğunu biliyoruz demek zorunda kalıyorlardı. Ve sonra çekti gitti, yolda giderken bir başka Müslümanla karşılaştı. Dedi ki Ebu Cehil, vallahi dedi, ben onun peygamber olduğunu biliyorum, Muhammed yalan söylemez, o diyorsa öyledir. Fakat bizim aşiretle onun aşireti yarış halindeyiz. Biz de hacılara su verdik, onlar da verdiler. Biz de şunu yaptık, onlar da yaptılar. Şimdi biz tam onlarla böyle baş başa geldik. Yıllardır mücadele halindeyiz. Biz öne geçmeye çalışıyoruz. Tam o anda bunlar bizden bir peygamber çıktı dediler. Biz buna kavuşamayız. O yüzden de bunu kabul edemeyiz. Yani kabul etmemesinin sebebi olarak aşiretçilik olduğunu görüyoruz yani. Söylediği şey bu. Tabii belki esas maksat bu da değil. Kendi saltanatını kaybedecek ve hayatını değiştirmek zorunda kalacak. Asıl mesele o. Yoksa sonuçta hepsi de Kureyş'tendirler. Aslında hepsi çoğu da akrabadırlar. Aynı Yahudilerin peygamberimizin İshak'ın soyundan gelmemesinden dolayı inkar etmeleri gibi. Yani ahir zaman peygamberi İshak'ın soyundan gelecek, sen İsmail'in soyundansın, o halde biz seni kabul etmiyoruz demeleri gibi. Halbuki peygamberimizden evvel de nice peygamberler geldi geçti İshak'ın soyundan, hepsini de hemen hemen reddettiler, çoğunu da öldürdüler. Onlar da İshak'ın soyundandı. Musa Aleyhisselam'a ne kadar zulümler yaptılar. Güya kabul ettiler ama onu her seferinde ona itiraz ettiler. Musa'dan sonraki peygamberlerin nicelerini şehit ettiler. Hatta en son işte Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da öldürmek istediler. Allah onu kurtardı. O da İshak'ın soyundandı. Yani asıl mesele aslında soy meselesi gibi gösteriyor olsalar da sanki bundan dolayı inkar ediyorlarmış gibi. Hakikatte o da değil. Çoğunlukla mesele saltanat meselesi olmuştur. Makam meselesi olmuştur. Yani kendi içlerinden birisini peygamber olarak hazmedememişlerdir. Mesela ehli kitap böyle söylüyor, İshak'ın soyundan değil diyor. Müşriklere gelince onlar da diyorlardı ki peygamber gelse gelse iki şehirden bir zengine gelirdi herhalde, Mekke'den veya Taif'ten. Yani Velid bin Mughire gibi böyle herhalde kelli felli bir adama gelirdi gelse gelse. Yani sana mı kaldı peygamberlik? Yani demek ki bakın bunlar da başka bir şey bahane ediyorlar yani. Sen zengin değilsin diyorlar. Öbürleri de sen İshak'ın soyundan değilsin diyorlar. Her biri bir şey söylüyor. Esasında yani İshak'ın soyundan gelenleri de kabul etmemişler Yahudiler. Ama İsa peygamberimizi sanki bu yüzden kabul etmiyormuş gibi yalan söylüyorlar. Mekke'nin müşrikleri de aslında yani zengin de olsa yine kabul etmezler. Çünkü hayatlarını değiştirmeleri gerekecek. Yalan söylüyorlar. Esasında peygamberimiz o zamanda da zengin de sayılırdı yani aslına bakarsanız. Çünkü Mekke'nin en zengin kadınıyla evlenmişti. Hatice annemizin malı, peygamberimizin malı. Farkı yok. Kaldı ki peygamberimiz Abdülmuttalib'in de torunu, yani Zemzem kuyusunun sahibi Abdülmuttalib, Zemzem'in yerini rüyada gören adam Abdülmuttalib, Mekke'nin en önemli insanı Abdülmuttalib, onun torunu yani. Öyle fakir fukara bir insan da değil aslında peygamberimiz. Belki yetim öksüz ama çocukluğunda, fakat sonrasında Mekke'nin en kıymetli insanlarından. Yani bunlar ekseriyetle böyle yalan, yani kabul etmek istemeyenler başka yalanlar söylemişlerdir. Bunlar biliyorlardı ama. Fakat bunların bilmesinden dolayı hiçbir alim bugüne kadar bunlar Müslümandır dememiştir. Bunların bilmesini iman kabul etmemiştir. Yani Ebu Cehil de diyor ben biliyorum. Muhammed yalan söylemez. O zaman mesela hangi Müslüman, hangi bırak alimi, hangi Müslüman bugüne kadar Ebu Cehil'in Müslüman bildiği için Müslüman sayılacağını iddia etmiş. Yani bu görüş icma ile reddedilmiş bir görüştür yani. İman yalnızca bilmektir diyen. O zaman şeytan da biliyor. Şeytan da biliyor yani. Ama cennetten kovulmuştur. Allah'ın iradesini biliyor. Adem'in üstünlüğünü de biliyor. Allah onu halife seçmiş, onu da biliyor. Fakat tasdik etmiyor. Demek ki bu görüş kabul edilebilecek bir görüş değildir. Ayrıca tabi bu görüşü daha evvel söylemiştim. Cehmiye mezhebi savunmaktadır ve İmam Maturidi ve Maturidi kelamcıları bu görüşü reddetmişlerdir. Ve demişlerdir ki imanın zıddı küfürdür. Yani zıddından hareket etmişlerdir yani cevap verirken. Bu da bir ilmi yaklaşımdır yani. Bu da ilimde bir yöntemdir. Zıddından hareket etmek. İmanın zıddı küfürdür. Halbuki marifet bilmenin yani zıddı bilmemektir, cehalettir. Küfür değildir. O halde nasıl olur da marifet, iman olur? Zıtları farklıdır yani. Zıtlarının da aynı olması gerekirdi. İmanın zıddı madem ki küfürdür, marifetin de zıddı küfür olsaydı, hani belki o zaman düşünebilirdik. Halbuki marifetin, yani bilmenin zıddı bilmemektir, cehalettir. O halde marifet iman değildir. Çünkü zıtları da farklıdır. Ve eğer marifet iman olsaydı o takdirde bilmemek küfür olması icap ederdi. Halbuki birçok insan bilmez. Yani tasdik eder. Mesela analarımız, babalarımız, dedelerimiz bunlar neyi ne kadar biliyorlar ki? Yani mesela Müslümanım diyor. Yani Müslüman olmanın delillerini bildiğinden mi? Mesela Allah vardır diyor. Allah'ın varlığının delillerini biliyor mu? Marifet var mı yani? Marifetullah yok. Yani mesela Kur'an'ın diyelim ki kelamullah olduğunun delillerini biliyor mu? Yani o hususta marifete sahip midir? Değil. Ahiretin delillerini biliyor mu? Hayır. Ama bunları tasdik ediyor. O zaman bu bilmediklerinden dolayı bunların, bu bilmeyenlerin hepsinin kafir olması icap ederdi. Ama böyle olmadığını görüyoruz. Mesela bir sahabeden birisi daha yeni gelmiş peygamberimizle görüşmeye. Demiş ki seni kim gönderdi? Bir Arabi. Efendimiz demiş ki Allah. Demiş seni gönderen Allah aşkına söyle. Sana Allah mı gönderdi? Evet demiş. Demiş peki sana ne emretti? Biz ne yapacağız? Efendimiz demiş ki namaz kılacaksın vesaire. Böyle hadis devam ediyor. Şimdi Allah Resulü burada adama demedi yani. Sen benim Resulullah olduğumu kabul ettin ama delillerini sormadın ki. Delillerini bilmeliydin. Delil bilmesi, insan delil bilmeden konuyu tam bilmiş olmaz. Nasıl bilmiş olur ki? Tasdik etmiş oluyor sadece aslında. Delil bilmeyen adam tasdik etmiştir. Bilmiş değildir. Bilen kimdir? Bilen delillerini bilen adamdır. Konuyu delilleriyle biliyorsan biliyorsun sayılır. Bilen sınıfından olursun. Yoksa tasdik ediyorsundur. Yani mesela peygamberimizin demin söylediğim rivayette de daha diğer bütün yüzlerce rivayette de iman edenlere böyle bir şey yok yani. Sen neden tasdik ettin ki hemen? Bilmen lazımdı. Delillerini incelemen lazımdı. Sen Kur'an kelamullah dedin ama delillerini biliyor musun ki? Benim Resulullah olduğumu kabul ettin, delillerini biliyor musun ki? Ahireti kabul ettin, delillerini biliyor musun ki? İmanın tüm esaslarını yani. Delilleriyle. Bilmeyi onlara şart koşmadı. Ve bilmeyenlerin de imanını kabul etti. Adam sen Resulullah mısın dedi. Evet dedi. Adam tamam dedi. Yani Resulullah olduğunun ispatını peygamberimiz ona yapmış değil. İnsanlara mesela İslam'ı anlatırken de diyordu ki ben Resulullah'ım, gelin iman edin. Ben delillerim şudur, şudur, şudur, şudur demiyordu. Şu kadar mucize size gösterebilirim, gelin size mucize göstereyim, toplanın demiyordu yani. Diyordu ki beni Allah size peygamber olarak gönderdi, gelin iman edin. Onlar da tamam diyorlardı bir kısmı. Tamam diyenlere sen niye tamam dedin? Delillerini biliyor musun ki? Demiyordu. Demek ki tasdiklerini kabul ediyordu. Demek ki marifet olmadan da tasdik kabul ediliyor yani. Ve zaten marifet herkeste yoktur. Marifet ilim sahiplerinde olur. Onlar delilleriyle bilir konuları. Ama yani Allah Azze ve Celle biliyor ki yani insanların büyük çoğunluğunda marifet olmayacaktır ama tasdik olacaktır. Yani marifetsiz iman, iman değildir dediğimizde imanı çok zorlaştırmış da oluyoruz yani bir taraftan. Yani o zaman atalarımızın çoğu Müslüman değil yani. Şimdiki Müslümanların da çoğu Müslüman değil. Öyle olmuş oluyor. Bilmeyen o zaman kafir olmuş oluyor. Halbuki böyle bir söz söylenemez. Bilgi olmadığında, marifet olmadığında insan tasdik ediyorsa gene Müslümandır. Bilgi yani bilgi imanın bir rüknü değildir. Olmazsa olmazı değildir. Olmadan da iman gerçekleşir. İnsan konuyu delilleriyle bilmese de tasdik ediyorsa Müslüman sayılıyor. Marifet yokken iman var kabul ediliyor. ise demek ki marifetle imanın direkt bir alakası yoktur. Ve her bilen mümin olması icap edecektir. Eğer marifet iman ise her bilen mümin, her bilmeyen de kafir. Halbuki böyle bir sözü hiç kimse söylememiştir. Her bilen mümin değil, her bilmeyen de kafir değil. O halde bunun üzerinde icma vardır yani. Her bilen mümin olduğunu, her bilmeyenin de kafir olduğunu. Hiçbir ilim ehli söylememiştir yani. Bu cehmiyeciler, onlara bile sorsanız, yani mesela şu adam diyelim ki marifete sahip değil ama tasdik ediyor. Yani sen buna kafir mi diyorsun? Diyelim ki adam bilmiyor ama tasdik ediyor. Yani bu hususta onların bile böyle birine kafir diyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü sahabe döneminde böyleleri çoktur. Bilmemiştir ama tasdik etmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim bizden teslimiyet istemektedir. İlla da bilmeyi şart koşmamıştır. Çünkü herkes bilemeyecektir. Yani herkeste ilim kafası yoktur. Ve herkes ilme meraklı değildir. İman dille ikrardır diyenler, yani tasdik olmaksızın ikrar iman için yeterlidir diyenler. Halbuki tasdik olmaksızın dille ikrar yeterli olsaydı münafıklar da o zaman Müslüman sayılacaktı. Elbette ki bu görüş kabul edilemez. Bunların, yani bu Mürciye ve Kerramiye'nin görüşüydü. Bunların dayanakları nelerdir? Mesela bir hadiste Allah Resulü buyuruyor: "Umirtu en uqatilen nas hatta eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah." Emrolundum ki insanlarla savaşayım. Onlar Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve resulüdür. Buna şehadet edene kadar. Ve yuqimus sala ve yu'tu zeka, namaz kılıp zekat verene kadar. Bunu yaparlarsa, eğer bunu yaparlarsa, asamu minni dima'ahum ve emvalahum, benden canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Bunu yaparlarsa. İlla bi hakkil İslam. Ama İslam'dan bir hak olursa o başka. Yani mesela birini öldürmüşse o zaman ben de onu öldürürüm. Kısas. Yani normal şartlarda La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a şehadet ettiyse, namaz kılıp zekat verdiyse benim onunla davam biter diyor. Ancak birini öldürdüyse, zina ettiyse, evlendikten sonra zina ettiyse, muhsan olarak zina ettiyse, yani recmedildiyse ya da kısas yoluyla öldürüldüyse, o başka. İlla bi hakkil İslam ve hesabuhum alallah. Geri kalan hesaplar da Allah'a kalmıştır. Yani ben buna bakarım diyor. Şimdi bunlar diyorlar ki, bu Mürciye ve Kerramiye, bakın diyorlar, burada Peygamberimiz bunu, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar, demek ki demek önemlidir diyorlar. Ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Demek ki iman edinceye kadar, demek ki iman dille söylemektir. Yani burada tasdik yok. Ben insanlarla kalben tasdik edip dille ikrar edinceye kadar değil. Öyle söylemiyor. Tasdikten bahsetmiyor. Sadece bunu söyleyinceye kadar diyor. Demek ki iman budur, söylemektir diyorlar. Halbuki bu dünya açısından söylenmiştir. Çünkü Peygamberimiz zaten hadisin devamında bunu açıklıyor. Bunu söylerler, bunu yaparlarsa, namaz kılıp zekat verirlerse benden mallarını ve canlarını korumuş olurlar. Hesapları da Allah'a kalmıştır. Yani bu dünya gözüyle ben karışmam artık. Çünkü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. Ya da daha doğrusu buna şehadet de bulunuyorlar diyelim. Diyorlar demeyelim. Çünkü hatta yeşhedu diyor hadiste. Buna şehadet ediyorlar diyor. Onu açıklayacağım, yani şehadet nedir? Yani hadis dünya ahkamı açısından gelmiştir. Yani bir şeyin delil olması için o şey için sevk edilmiş olması gerekir yani. Yani mesela bir ayetin delil olması için bir konuda, ayet delildir ama o konuda delil midir? Yani ona delalet ediyor mu? Hadis yani sünnet delildir ama o konuda delil midir? Yani ne, yani delil nedir yani? Her ayet her konuya delil olamaz elbette ki. Her hadis delil olamaz her konuda. Ne için sevk edilmişse hadis veya ayet, hangi olay üzerine gelmiş, ne için, hangi ortamda söylenmiş, bu ayetin veya hadisin hem yani ayetin sebebi nuzulü, hadisin sevk ediliş sebebi nedir ya, ona bakmak icap eder. Burada dünya ahkamı kastediliyor. Çünkü yani bunu yaparlarsa canlarını mallarını benden korumuş olurlar, gerisi de Allah'a kalmış diyor. Yani ahiretle ilgili değil hadis. Dünya ile ilgilidir. Ben bu dünyada onlara bir şey yapmam, Allah'a bırakırım. Dolayısıyla hadis dille söyleyen Allah katında Müslümandır demek değil, bizim katımızda Müslümandır demektir. Ama biz ise gerçek imanı konuşuyoruz. Bizim katımızda olanı değil, Allah katındakini konuşuyoruz. Allah katında hangisi imandır? Dille söylemek iman değildir. Çünkü münafıklar da dille söylüyorlar ve Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ifade ediyor. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ Münafıklar sana geldikleri zaman قَالُوا dediler ki نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Dediler, kavlu. Böyle dedi, yani dille bunu söylediler. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah da şehadet eder ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama yine Allah şehadet eder ki onlar yalancıdırlar. Yani onlar kalben tasdik etmeden bunu dilleriyle söylüyorlar. Ayet açık bir şekilde dille söylemen yeterli olmadığını, kalben tasdik olmadan dille söylemenin, ikrar etmenin bir manası olmadığını, bunların yalancılık yapmış olduğunu. Ki zaten yani kalben tasdik etmeyen insanın yalancı olduğunu her insan bilir. Yani mesela biz kime yalancı deriz? Kalbindeki başkadır, dildeki başkadır. Buna yalancı denir. Adam mesela diyelim ki kalben öyle inanmışsa, gerçekten de öyle inanıyorsa ona yalancı demeyiz. Ne deriz? Sen yanlış biliyorsun, yanlış anlamışsın deriz. Yalancı demeyiz. Yalancı kime deriz? Kalbinde başka bir şey var, biliyor. Kalpteki başka, dildeki başka. O zaman deriz ki sen yani yalan söylüyorsun. Yani sen bile bile bunu yapıyorsun. Yani sen kalbinde başka bir şey var. Sen kalpteki başka yani demek istemiş oluyoruz. Onu demiş oluyoruz. Ve ayet açık bir şekilde münafıkların imanını reddediyor. Halbuki onlar kalu neşhedü inneke le Resulullah demişlerdi. Hem de şeddeli şeddeli demişlerdi yani. Yani böyle tekitli yani. Diyorlar neşhedü. Şehadet ederiz ki. Yani bu bir tekit. Yani yalnızca mesela ente Resulullah diyebilir mesela. Sen Resulullah'sın. Öyle demiyor. Neşhedu diyor. Şehadet ederiz ki inneke. İnne yine tekit içindir. Muhakkak demek. Şehadet ederiz ki muhakkak ki le Resulullah. Le'yi söylemeyebilirdi. İnneke Resulullah da diyebilirdi. Lam tekit içindir. O da yine ikinci, üçüncü bir tekit yani. Yani neşhedü tekit, yani şehadet ederiz ki inne, muhakkak ki inneke le Resulullah. Le'yi söylemeyebilirdi. Lam tekit içindir. İnneke Resulullah diyebilirdi. Onu da demiyor. Le Resulullah diyor. Bir daha tekit. Yani şehadet ederiz ki muhakkak ki, muhakkak ki sen Resulullah'sın. Münafığın alameti. Şeddeli konuşuyor böyle. İnandırmak için. Ebu Bekirler, Ömerler böyle konuşmuyordu. Münafıklar böyle konuşuyordu. Çünkü kendinden korkuyor münafık. Çok böyle karşıdakine güven vermeye çalışıyor, inandırmaya çalışıyor. Yapmacık hareketlerden anlaşılır münafığın münafık olduğu. Fazla yağcılık yapar. Samimi değildir. Samimi insan yağcılık yapmaz. Ama sen için canını verir belki. Fakat öbürü tırnağını senin için incitmez. Ama öyle cafcaflı laflar söyler ki dersin ki herhalde dünyada en çok beni seven bu adam. Cafcaflı laflar söyler. Halbuki zerre kadar kalbinde o yoktur. Yapmacık hareketler içerisindedir. Dille ikrar dır diyenler, imanı böyle tarif edenler bu hadise dayanıyorlar ama hadis dediğim gibi dünya ahkamı açısındandır. Efendimiz dünyada biz yani böyle kabul ederiz. Ahirette de Allah'a bırakırız. Hesabı Allah'a kalmıştır buyuruyor. Dolayısıyla bu hadis bunlar için delil değildir. Çünkü hadisin sevk ediliş sebebi bir kere dünya ahkamı içindir. Yani ahiretle ilgili değildir yani. Ve hadiste umirtu en ukatilen nas hatta yeşhedu demiş. Ben insanlarla savaşmakla emrolundum ta ki şehadet edinceye kadar. En la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Buna şehadet edene kadar. Şimdi şehadet diyor. Hatta yekulu dememiş yani. Ta ki bunu deyinceye kadar. İnsanlar la ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyinceye kadar dememiş aslında. Sanki böyle anlamışlar birçokları. Fethül Bari'de de bununla ilgili yani bu hadis ile ne kastediliyor? Dinde zorlama mı var? İnsanlar hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Eğer bunu yani hatta yekulu şeklinde anlarsak insanlar bunu deyinceye kadar yani Müslüman oluncaya kadar demiş oluyor o zaman. Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşmakla emrolundum. O zaman dinde zorlama olmuş olacak. Halbuki dinde zorlama olmadığı Kur'an'la sabittir. Bununla ilgili 6-7 tane görüş Fethül Bari'de anlatır. Fakat hepsi de sonuçta bir kısmı nesih vardır diyor, hüküm kalkmıştır falan. Böyle görüşler var. Yani dinde zorlama yoktur ayetin hükmünün kalktığını söyleyenler var. Başka türlü teviller var. Hepsinin de ortak noktası hatta yeşhedu sanki hatta yu'minu gibi ya da hatta yekulu gibi hatta yakbelu gibi öyle anlamışlar yani. Sanki yani Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmeyi bunu kabul etmek ya da buna iman etmek ya da bunu söylemek tarzında anladıklarını görüyoruz. Halbuki şehadet diyor. İlla da yani iman demiyor yani. Hatta yeşhedu demiş. Hatta yakbelu. Ta ki bunu kabul edene kadar dememiş. Hatta yu'minu. İman edene kadar. Hatta yekulu. Bunu söyleyene kadar dememiş yani. Hatta yeşhedu. Buna şehadet edene kadar. Yani şehadetle, şehadet bazen kabul etmekle de olur. İnsan bir şeyi kabul eder, buna şehadet de denir. Tamam. Fakat bazen de insan kabul etmediği halde de şahit olur yani. Ya mesela bir olayı kabul etmezsin ama onun şahidi olursun. Mesela birisinin diyelim ki o makama gelmesini kabullenemezsin ama şahit olursun. Aynı şekilde yani bütün dünyada İslam'ın hakimiyetine şahit olana kadar insanlar, belki de kabul etmeyecekler içlerinden, ama şahit olacaklar ki İslam dünya medeniyeti olacak, buna bu noktaya gelene kadar. Ki zaten Enfal suresinde de ne buyuruyor? Onlarla savaşın ve katilluhum hatta la tekune fitne ve yekune dinu kulluhu lillah. Tüm dünyayı hedef gösteriyor. Dünyada fitne kalmayana kadar ve din tamamen Allah'ın olana kadar. Din yani nizam, düzen. Bütün dünyada Allah'ın nizamı hakim olana kadar onlarla savaşın. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'da da tüm dünyayı hedef olarak gösteriyor. Peygamberimiz de aslında Kur'an'ın bir müfessiri olarak, mübeyyini olarak o da aynı noktaya işaret etmiş aslında. Yani ben insanlarla ne zamana kadar savaşırım? Tüm insanlar İslam medeniyetine şahit olana kadar. Ama İslam'ı kabul etmeyebilir, ama İslam dünyaya hakim olur ise onlar da buna şahit olmuş olurlar. Yani şahit olana kadar insanlar İslam'ın Allah'tan başka ilahın olmadığına, Allah'ın dediğinin olduğuna şahit olana kadar. Yani tüm dünyaya İslam medeniyetini kurana kadar savaşmakla emrolundum. İnsanlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyene kadar savaşmakla emrolundum şeklinde. O da bir ihtimal ise de, fakat dinde zorlama gibi yanlış anlaşılabilir o. Dinde zorlama olmadığına göre insanların buna şehadette bulunması, kabul etmesi olmayabilir yani. Kabul etme değil de buna şahit olma. İslam'ın hakimiyetine şahit olma. Yani tüm dünyada İslam hakim olana kadar ben savaşmakla emrolundum demiş oluyor. Şimdi bu açıklama bu Mürciye'nin ve Keramiye'nin görüşünü de reddetmede bize kolaylık sağlar. Yani Mürciye ve Keramiye ne diyor? Dille ikrardır diyor. Yani tasdik olmasa bile adam Müslüman sayıyor. Neden? Çünkü Efendimiz yani böyle dedi. Hatta yeşheduyu, hatta yekulu şeklinde anlayınca, bunu diyene kadar şeklinde anlıyor. Madem ki diyorlar, o halde imanları var, kabul ediyoruz demek ki. Yani biz dünyada öyle kabul ederiz. Ama Allah katında o Müslüman sayılmaz, sadece söylemiş olsa yine sayılmaz. Kaldı ki hadis dediğim gibi söylemeyi kastetmiyor olabilir. Hatta yeşhedu, yeşhedu yani şahit olana kadar demektir. Yani hadisin aslına sadık kalmak lazım. Yani şehadet bazen tabii ki dille de olur. Bazen de gözle olur. Dille söylersin, o gerçeği ikrar etmiş olursun. Bu da bir şehadettir. Bazen de dille söylemezsin, kalben de tasdik de etmezsin, ama gözünle şahit olursun. Hadiste şahit olana kadar diyor. Söyleyene kadar demiyor. Dolayısıyla yani o yönden de meseleye bakarsak, hadiste geçen kelimenin aslına sadık kalarak bakarsak bu görüşün doğru olmadığı yine ortaya çıkmış olur. Yani iman dille ikrar diyemeyiz. Kalben tasdik olmadıktan sonra dille ikrarın bir kıymeti harbiyesi olamaz. Mesela bazı hadislerde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse cehennemde ebediyen kalmaz buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlayacağız? Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa cehennemde ebediyen kalmaz. Bu hadis, bazı alimler hadis mensuhtur demişler. Nesh edilmiştir. Yani bunu dese de yine cehennemde kalır gibi. Halbuki bu gibi mevzularda ahirete müteallık meselelerde nesih yoluna başvurmak doğru olmaz. Ahiret konusunda nesih nasıl olacak ki? Yani mesela şunlar cehennemliktir dendikten sonra yok değildir deyip hükmün kaldırılması söz konusu olamaz. Çünkü bu ahiretle alakalı bir şeydir. Oradaki hüküm değişmez yani. Olacaksa olacaktır, olmayacaksa olmayacaktır. Nesih nerede olur? Hükmün kaldırılması olayı nerede gerçekleşir? Hükümlerde, dünyevi hükümlerde. Farz-ı misal, mesela Enfal suresinde sizden 100 kişi kafirlerden 1000 kişiye galip gelir. 10 kişi onlardan 100 kişiye galip gelir. Yani bir Müslüman 10 kafire bedeldir dediği halde mesela sonrasında buyuruyor ki Allah sizdeki zafiyeti bildi ve hükmü hafifletti. Artık 100 kişi 200 kişiye galip gelir. 1000 kişi 2000 kişiye galip gelir. Yani bir Müslüman 2 kafire karşı savaşmak zorundadır. 3 olursa yani geriye çekilebilir. Hüküm hafifletildi. Şimdi böylesi konularda nesih söz konusu olur. Nesih vardır. Bütün ulema da bunu kabul etmiştir. İsfahani dışında, İsfahani'nin de ne dediği tam anlaşılmamıştır. Nesih'in varlığı ehl-i sünnet tarafından da diğer mezhepler tarafından da kabul edilmiştir. Kur'an'da nesih yoktur diyen haddini aşmaktadır. Bütün ulemayı reddetmektedir. Bu kimsenin haddi değildir. Bu kadar binlerce alim yanlış anlamış, ben en doğrusunu ben anladım demek terbiyesizlikten başka bir şey değildir. Bütün mezhep müçtehitleri neshin varlığını kabul ediyor. Ama falan ayette mi filan ayette mi? Onda tartışma var. 35 ayete kadar çıkaran da var. 5'e kadar indiren de var. Dehlevi gibi bazı alimler. 5'e kadar da indirmiştir. Yani şu ayette nesih var mıdır yok mudur? İçki ayeti. Mensuh mudur? Hükmü kaldırılmış mıdır? Önceki ayetler yani. Son gelen ayetle önceki ayetlerin hükmü kalkmış mıdır? Orada bir nesih olayı olmuş mudur? Tahsis mi olmuştur? Her neyse buna benzer konularda ihtilaf vardır. Şu ayette mi şu ayette mi nesih söz konusudur? İhtilaf edilmiştir ama neticede neshin varlığı kabul edilmiştir. Nesih vardır ama 5 ayette ama 35 ayette. Ama var. Mesela neshin 4 çeşidinden ikisini İmam Şafii kabul etmez. Kur'an'ın Kur'an'ı neshi caizdir der. Sünnetin sünneti neshi caizdir. Ama Kur'an'ın sünneti veya sünnetin Kur'an'ı neshi caiz değildir der. Böyle bir şey vuku bulmamıştır der. Bu kısımlarda ihtilaf vardır. Ama neshi kabul etmektedirler. Yani şu kısmını belki kabul etmiyor. Ama neshin varlığını yani Kur'an'ın Kur'an'ı nesh ettiğini mesela sünnetin sünneti nesh ettiğini hepsi kabul etmektedir. Ama bu nesih olay dediğim gibi dünyevi ahkam ile ilgili konularda olur. Farzlarda olur, haramlarda olur yani. Muamelatta olur. Buna benzer konularda olur. Ahirete müteallık meselelerde, ahirette şöyle olacak. Mesela diyelim ki cehennemde şöyle yanacak, işte zebani ona şöyle yapacak, şöyle azaplar var cehennemde mesela. Bunda bir nesih olmaz. Bu ahirete müteallık bir meseledir. Bu değişmez yani. Ve zaten hükümle alakası yoktur ki değişsin yani. Şimdi burada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse cehennemde ebediyen kalmaz. Bunda nesih o vardır diyenler. Yani bu görüş kabul edilemez çünkü bu ahiretle alakalı bir şeydir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse cehennemde ebedi kalmayacaktır. Bunda nesih olmaz. Bunun hükmü kalkmaz. Yani Allah sonradan bu hususta fikrini değiştirecek değildir. Namaz değişebilirdi, oruç değişebilir, içki değişebilir, hükümler değişebilir. Bu azapla ilgili bir meseledir, ahiretle ilgili bir meseledir. Bunun nesihle alakası yoktur. Peki o zaman nasıl yorumlayacağız hadisi? La ilahe illallah diyen ebediyen cehennemde kalmaz. Şimdi bu mürciye ve kerramiye bu hadise dayanıyorlar ve diyorlar ki yani Allah Resulü böyle dediğine göre demek ki demek önemlidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse ebediyen cehennemde kalmıyorsa demek ki demekle iman etmiş oluyor. Demek demek yeterlidir yani. Bunları yani bunların bu hadise dayanıp da bu yanlış görüşü ortaya atmalarına karşılık bazıları da hadis mensuhtur diyerek işi kurtarmaya çalışmışlardır. Yani bu hadisin hükmü kalkmıştır. Buna dayanmanız doğru değil yani. Buna göre hüküm çıkaramazsınız demek istemişler. Fakat başvurdukları yol değil yani. Yani bunlar reddetmek için böyle hadis mensuhtur demeye gerek yoktu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse cehennemde ebedi kalmaz. Tamam. Kalmaz. İnanarak bunu söylüyorsa. Yani hadis inanmadan da söylese demiyor ki zaten. Normalde insan zaten bunu inanarak söyler. Hadis onunla alakalıdır. İnanarak bunu söylüyorsa cehennemde ebediyen kalmaz. Zaten başka hadisler de var. La ilahe illallah diyen cennete girecektir. Bunlarda kastedilen şey inanarak diyen tabii ki. Bu yaptığımız tevil, buna tevil diyoruz. Bu tevilin delili nedir? Yani hangi delille biz böyle tevil ediyoruz? Tevil ne zaman edilir? Gereksiz yere tevil edilmez. Gerekliyse tevil edilir ve mümkünse tevil edilir. Mümkün değilse tevil edilmez. Mümin yani mümkün olacak ve bir de gerekli olacak. Gereksiz ise tevil yapılmaz. Burada tevil gerekli mi? Tabii gerekli. Çünkü men la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen cehennemde ebediyen kalmaz. Bu hadisi biz yani inanarak diyen cehennemde ebediyen kalmaz demek istiyor diye tevil ediyoruz. Dayanağımız nedir? Çünkü Kur'an'da ve sünnette münafıkların ebediyen cehennemlik olduğu belirtilmiştir. Münafık da söylüyor diliyle. Bu ayetler ve hadisler yani kalben tasdik olmadığı halde dille söyleyenlerin kafir olduğu hatta bunların cehennemde en aşağıda olduğu, Kur'an ayetleriyle sabittir. Münafıklar cehennemin en altındadırlar. Dolayısıyla bu ayetler ve hadisler bizi bu hadisi tevil etmeye zorlar. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen cehennemde ebediyen kalmaz. Yani Müslümandır. Cehennemde kim ebediyen kalır? Kafir. Kim kalmaz? Müslüman kalmaz. O halde demek ki böyle diyen Müslümandır. O halde demek ki yani söylemek iman için yeterlidir diyemezsiniz. Çünkü başka ayetlerde, hadislerde demenin yetmediği bildirilmiştir. Tasdikin gerekli olduğu bildirilmiştir. Ona dayanarak biz böyle tevil ediyoruz. Ve hem gereklidir hem de mümkündür böyle tevil edilmesi. Böyle tevil etmek zorundayız hatta. Gereklidir. Yoksa başka ayetlerle, hadislerle çelişki olması icap eder. Halbuki Kur'an'da çelişki olamaz. Sahih hadisler arasında da çelişki olamaz. Kur'an'la sünnet arasında da çelişki olamaz. Madem ki olamaz, o halde bunun bir tevili vardır. Tevil konusunda yani kısa bir açıklama yapayım. Tevil neye denir? Yani ayetle hadis Ayetle ayet, bazen hadisle hadis, bazen ayetle hadis. Zahiren zıt gibi görünür. Yani ilk bakışta zahiren zıtlık var gibi gelir insana. Tabii ki zıtlık olamaz. Ayetle ayet arasında, sahih hadisler arasında veya ayetle hadis arasında tabii ki zıtlık olamaz. İşte orada zıtlığın olmadığını ortaya koyarız. Deriz ki bu şunu kastediyor. Bu yaptığımız açıklamayla zıtlık kalkmış olur. Zıtlığın olmadığını ortaya koymuş oluruz. Bu yorum, bu açıklamaya tevil denir. Mesela bir sahih hadiste hastalık bulaşması yoktur buyuruyor. Bir başka sahih hadiste hastanın yanına sağlam sokulmasın buyuruyor. Veba olan yere girmeyiniz ve oradan çıkmayınız buyuruyor. Karantina yani. Veba olan yere girilmez de çıkılmaz. Orası karantinaya alınır ve kimse çıkamaz. Şimdi birinci hadiste hastalık bulaşması diye bir şey yoktur derken ikinci hadiste bulaşmanın olacağını, hastanın yanına sokulmamak gerektiğini ifade ediyor. Arada zıtlık var gibi görünüyor. Bugün tıp ilminin gelişmesiyle biz anlıyoruz ki hastalık bulaşması diye bir şey var. O halde o birinci hadis demek ki uydurmadır. Öyle mi diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Çünkü sen o hadise uydurma dediğinde tevil etmen mümkünken niye tevil etmiyorsun? Hadise uydurma dediğin zaman, mevzu hadis dediğin zaman demiş oluyorsun ki o hadisi nakleden ravilerden biri yalancı. Belki de bütün ravileri sağlam. Zaten hadis sahihse üzerinde duruyoruz. Yani tevil etme ihtiyacı oluyor. Zaten çürük bir hadisse üzerinde durmaya gerek yok. Zaten ravilerinden biri sahtekarsa, yalancıysa, metrukül hadis ise zaten onların üzerinde durmuyoruz yani. Hadis sahihse bu ne demek? Ravileri, hadisin tüm ravileri adalet ve zapt sıfatlarına sahip insanlar demek. Yani muhaddisler tarafından incelenmişler. Hepsi de incelenmiş ve hepsi de o elekten geçmiş. Sağlam adamlar. Hem adaletli, yalanları görünmemiş hem de zapt sıfatına sahip. Yani hıfızları yerinde, akılları yerinde. Laf anlayan insanlar ve ezberleyebilen insanlar. Ve bu hadisi 50 yerde 50 çeşit anlatmayan, her yerde de aynı şekilde söyleyen. Hıfızları kuvvetli yani. Sika yani. Sika raviler. Yani şimdi hadisin sahih olduğunu söylediğimizde ravilerinin sika olduğunu söylemiş oluyoruz. Muhaddis ravileri incelemiş. Hepsini biliyor. Ve bu hadisin ravilerinin sağlam olduğunu, sika olduklarını söylüyor. Ve bu hadisin başka hadislerle de çelişmediğini, şaz olmadığını söylüyor. Yani hadisin sahih olması için ravilerinin adıl ve zapt sıfatlarına sahip olması lazım ve başka bir hadisle de, sahih bir hadisle de veya kendinden daha kuvvetli hadislere de zıt olmaması lazım. O ravilerin kendilerinden daha kuvvetli ravilerin hadislerine zıt bir hadis söylememiş olmaları lazım. Kendilerinden daha güçlü ravilerin hadislerine zıt söylüyorlarsa zaten hadis sahih değil, şaz oluyor. Zayıf hadis kısmına giriyor yani. Şaz hadis, yani güçlü hadise zıt olan hadis. Ve bunlar zaten zayıf sınıfındandırlar. Şimdi muhaddis incelemiş ravileri. Hem ravilere bakmış, hem manaya bakmış. Muhaddisler yalnızca raviye bakmaz, manaya da bakar. Yani yalnızca senet tenkidi yapmaz, ravileri tenkit etmez. Aynı zamanda metin tenkidi de yapar. Metne de bakar yani. Metin Kur'an'a uygun mu, tarihe uygun mu, akla mantığa uygun mu, bilime uygun mu? Bugün kendini bir şey zannedenler bir tek kendilerinin baktığını zannediyorlar. hadislere bakarken bir tek kendileri manaya bakıyorlar, zannediyorlar. Buhariler, Müslümler, o koca koca dahiler sanki hiç manaya bakmamışlar. Bir tek ravilere bakmışlar. Raviler sağlamsa hadis sahihtir demişler, çıkmışlar. Hiç manaya bakmamışlar sanki. Subhi Salih kitabında, Ulumul Hadis'te eski alimlerin, muhaddislerin metin tenkidi, yani hadisin manasına baktıklarını, hadise mana yönünden de baktıklarını, tenkit ettiklerini, metin tenkidinin de olduğunu delilleriyle anlatır. Şimdi konumuz değil, ben o konuya girmeyeceğim. Usul meselesidir o. Yani benim demek istediğim şu, hadisi bir muhaddis bir hadise sahih dediyse hem manaya bakmıştır hem ravilere bakmıştır. Manayı Kur'an'a veya daha kuvvetli hadislere zıt olsaydı zaten buna sahih demez. Binlerce alim bunu böyle incelemiş. Hepsi de Kur'an'a aykırı görmemiş, sahih hadislere aykırı görmemiş. Akla, mantığa, tarihe aykırı görmemiş. Sen öyle görüyorsan sende bir eksiklik var demek ki. Demek anlayamıyorsun. Zıtlık var zannediyorsun. Herhalde ben anlayamıyorum demen gerekmez mi? Şimdi mesela deminki hadiste hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Bu hadis işte uydurma canım deyip çıkmak kolay. Bunun manası ne? O ravilerden en az bir tanesi sahtekar demek. Yalan söylüyor demek. Halbuki muhaddis incelemiş. Filan filandan hepsi de sağlam raviler. Sen muhaddis misin yani? Muhaddis incelemiş ve bu ravilerin sağlam olduğunu biliyor. Ve diyor ki hadis sahihtir. O bir ilme dayanıyor. Sen neye dayanıyorsun? Efendim o yalnız ravilere bakmış, manaya bakmamış. Niye, onun aklı yok mu? Senin aklın var da onunki akıl değil mi? Bu işin uzmanı. Kur'an'ı da senden fazla biliyor, hadisleri senden fazla biliyor. Ömrü ilimle geçmiş bir insan. Onun hiç aklı yok mu? O aklını peynirle, ekmekle mi yemiş yani? Onun aklı yok mu? Hiç bakmıyor mu yani bu akla, mantığa uygun mu değil mi? Hiç bakmıyor mu yani ona? Ya buna hadsizliktir yani. Haddini bilmemek. Yani tek ben, yani benim aklım var, bir tek ben anlıyorum, kimse anlamıyor. Bu ne saçmalık ya? Bu ne terbiyesizlik ya? Acaba benim aklım yetmiyor olmasın? Ben anlayamıyorum. Ben bu kadar alimler kabul etmişse herhalde ben anlamadığım bir nokta var diyeceğine, hiçbir anlamamış ben anlıyorum diyor ve sahih hadisi inkar ediyor. Hadisin tevili mümkün. Hastalık bulaşması yoktur diyen hadisin kastettiği şey, öbür hadisle beraber düşündüğünüz zaman anlarsınız ki sokulmazsan bulaşma yoktur demektir. Ya da bazı hastalıkların bulaşması yoktur demektir. Tevili mümkündür. Raviler sağlam ise, hadisin de tevili mümkün ise ben neden o ravilere sahtekar diyeyim, yalancı diyeyim? Hadisi tevil ederim, yalancı demem. Hadisin tevili mümkün. Tevil, yani yalanı doğru yapma gayreti değildir. Doğrunun açıklanmasından ibarettir. Ne kastediyor onu açıklamaktır. Yalanı doğru yapmıyoruz tevil yoluyla. Yalanı yalancı söyler. Zaten yalancıysa zaten ona sahih diyen yok. Yalanı doğrulatma olayı değil. Doğruyu açıklama olayıdır tevil. Şimdi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimsenin cehennemde ebedi kalmayacağı. Bunu böyle tevil ederiz dedim. Yani bunu diyen ama bunu inanarak diyen kimseyi kastetmektedir. Neden? Niye böyle tevil yaptık? Çünkü inanmadan diyenlerin münafık olduğu Kur'an'la sabittir, hadislerle sabittir ve ondan onların ebediyen cehennemlik olduğu da sabittir ve cehennemin en altındadırlar. O halde hadisi böyle tevil etmek zorundayız. İnanarak diyen cehennemde ebediyen kalmayacaktır. Bu şekilde tevil mümkündür ve nesihe başvurmanın bir gereği yoktur. Burada nesih vardır demek bir delile dayanmamaktadır. Yine mesela ayette buyuruyor ki insanlardan öyle kimseler vardır ki kendileri iman etmiş olmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Halbuki onlar inanıcılar değillerdir. Yani bakın burada diliyle söyleyip kalbiyle inanmayanların inanmamış olduğunu açıkça ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Hucurat suresi 14. ayette öyle kimseler var ki iman etmedikleri halde dilleriyle iman ettik derler. Halbuki onlar inanmamışlardır. Demek ki dille söylemek yetmemektedir. Kur'an-ı Kerim inanmadıkları halde diyor. Neyi kastediyor olabilir? Kalben inanmadıkları halde, tasdik etmedikleri halde demiş oluyor. Demek ki kalben tasdik gereklidir ve dille ikrar tek başına yeterli değildir. Evet, dilin yani imanın dille söylemek olduğunu, dille ikrarın yeterli olduğunu söyleyenlerin delilleri bu ve cevapları da bu. Özetle biz iman kalple tasdik olmadan da dille ikrar yeterlidir diyenlerin görüşlerini de kabul edemeyiz. Kalple tasdik olmasa da yalnızca bilse yine yeterlidir diyenlerin, yani iman marifettir diyenlerin görüşünü de kabul edemeyiz. İman dille ikrardır diyen mürciyenin ve keramiyenin görüşünü de kabul edemeyiz. İman dille, iman kalple tasdik ve dille ikrardır diyenler, Hanefiler, onların görüşlerine geldik. Onların görüşlerin delillerini inceleyeceğiz. Biraz ara verdikten sonra.